Ayrım 42. Hatemül Enbiya. Hazreti Muhammed ve Hayatı. Sayfa 417. 26. Bölüm. Etrafa mürşitler göndermek ve zekat memurları tayin etmek. Hicretin 9. senesi, İslam'ın sulh ve sükun dairesinde intişara başlaması üzerine herkes refaha kavuşmuştu. Tebük Harbi'nden sonra hiçbir harp yapılmamıştır. Bu sulh ve sükun devrelerinde herkes kazanç yollarını bulmuş, umumi refah artmıştı. Bazı yerlerde Hristiyanlar ve diğer din erbabı cizyeye bağlanmıştı. Müslümanlar da zekat vermeye mecburdular. Zekat, hayvanlardan, altın ve gümüş gibi nakitten ve ticaret mallarından alındığı gibi araziden de vergi alınırdı. 1. Yağmurla sulanan araziden öşür, yani onda bir alınırdı. 2. Suni vesaitle sulanan araziden 20'de bir alınırdı. Hububat zekata tabi değildi. Hazreti Peygamber yeni bir içtimai hayat kuruyordu. İslamiyet'e kadar hiçbir dinde zekat farz kılınmamıştır. Namaz, oruç, hac ve ibadetler her dinde bazı mühim farklarla vardı. Fakat zekat sırf İslamiyet'e mahsus mali bir ibadettir. Zekatın kimlere verileceği ayetle tasrih olunmuştur. Zekat, muayyen mahallere sarf edilir. Zekatı bazı kabileler güle güle kabul etmişlerse de, bazı kabileler bu mali tekalifi ağır bulmuşlardı. Fakat sonra onlar da yatışmışlardır. Etrafa gönderilen valiler, idare işleriyle meşgul olduktan başka, halk arasında çıkan davalara bakıyorlar, nizaları hallediyorlar, varidatı, zekatı topluyorlar, halka dini öğretiyorlar, Kur'an talim ediyorlardı. Bu valiler vazifeleri başına giderken Hazreti Peygamber onlara talimat veriyordu. Muaz İbni Cebel Yemen'e giderken ona şunları söylemişti. Sen ehli kitaptan bir cemaatle karşılaşacaksın. Onları Allah'tan başka bir tanrı olmadığına, benim de Allah'ın peygamberi olduğuma davet et. Eğer bunu kabul ederlerse o zaman Allah'ın her gün 5 vakit namazı emrettiğini anlat. Bunu da kabul ederlerse, Cenab-ı Hakk'ın onların zenginlerden alınarak fakirlere verilmek üzere zekat ve sadakalar vermelerini emrettiğini bildir. Bunu da kabul ederlerse, artık onların mallarına dokunmaktan sakın. Bir de mazlumların bedduasından son derece sakın. Çünkü mazlumun ahı ile Allah arasında hiçbir perde yoktur. Bu vazifelere tayin olunan kimselerin geniş malumatlı olmaları lazımdı. Muaz, İbni Cebel'i Yemen'e gönderirken ona sormuştu. Nasıl hüküm vereceksin? Muaz, Allah'ın kitabı mucibince cevabını verdi. Kitapta bulamadığın hususlarda ne yapacaksın? Allah'ın peygamberinin sünnetine göre hüküm vereceğim. Ya sünnette de bulamadığın hususlarda ne yapacaksın? İçtihat ederim, akıl ve muhakememe göre hallederim. Bunun üzerine peygamberimiz, Allah'a çok şükür ki, peygamberinin elçisini, peygamberinin razı olduğu şeye muvaffak kıldı, dedi. Fakat halkı idare etmek için iyi siyaset, geniş malumattan ziyade hoşgörülük, sevimlilik, yumuşaklık ve tatlılık lazımdır. Halk bunlara teşnedir. Güler yüz, tatlı söz, bunların kudreti toptan, tüfekten daha müessirdir. Onun için beşeriyetin en büyük mürşidi, etrafa irşat vazifesiyle gönderdiği adamlara bunları tavsiye ederdi. Muaz İbni Cebel ile Ebu Musa el-Eşari'ye şöyle demişti. Kolaylaştırın, sakın güçleştirmeyin. Müjdeleyin, nefret uyandırmayın. Uyuşunuz, ayrılmayınız. Hazreti Peygamber bununla da iktifa etmemiş, Muaz İbni Cebel ayağını atının üzengisine koyup hareket ederken ona son tavsiyesi şu oldu. Herkese karşı güzel huyla hareket et, iyi davran. En adil ve en hürriyetperver devletler bile asi halkı yatıştırmak için kuvvet ve şiddet istimalinden geri kalmazlar. Halbuki İslamiyet bunun şiddetle aleyhindedir. Hazreti Muhammed zamanında onun memurlarından hiçbiri bir adamın burnunu kanatmamıştır. Bunun sebebi onun memurlarına yaptığı telkin ve tavsiyelerdir. Sonraları işler çığırından çıkınca Hazreti Peygamber'in bu tavsiyelerini hatırlatanlar olmuştur. Mesela bir defa Hişam bin Hakim, Suriye nabatilerinden birkaçının güneş altında durduklarını görmüş, sebebini sormuş, cizye vermediklerini söylemişler. Hişam, Hazreti Peygamber'in dünyada insanları azaba uğratanları Allah azaba uğratır dediğini söylemişti. Etrafa irşat vazifesiyle gönderdiği mürşitlere talimat verirken dinin esasları beyan olunurdu. Ebu Musel, Eşari ile Muaz İbni Cebel'e verilen talimat, İslam'da din mürşitlerine bir ibret dersi örneğidir. Hazreti Peygamber onlara şöyle buyurmuştu. Kolaylaştırınız, güçleştirmeyiniz. Halka müjdeler verip sevindirin. Nefret ettirmeyin. Halka yumuşak muamele edin, şiddet göstermeyin. Siz kendilerince bir dine tabi olan insanlarla karşılaşacaksınız. Onları evvela tevhide, peygamberin getirdiklerini kabule davet edin. Bunu kabul ettikten sonra zekat vermeye davet edin. Zekat onların zenginlerinden alınıp fakirlerine verilir. Ehli kitaptan olanlarla görüştüğünüzde onlar size cennetin anahtarı nedir diye soracaklar. Siz de onlara cevapta deyiniz ki, cennetin anahtarı Allah'a iman etmek ve salih amellerde bulunup faydalı ve iyi işler yapmaktır. O zaman Yemen'de İslamiyet pek kolay intişar etti. İslam'a kılıç dini diyenler Yemen'e hiç kılıç girmeden bu dinin nasıl girdiğini düşünmezler mi? Peygamberimize gelen heyetler. Mekke'nin fethi İslam'ın en şerefli zaferi olmuştur. Çünkü bundan sonra Araplar fevç fevç gelip İslam'ı kabule başlamışlardır. Bu vakte kadar Arabistan'daki kabileler Kureyş ile Müslümanlar arasındaki mücadeleyi beklemişler. Kureyş'in perişan olup İslam'ın ona üstünlüğünü görünce yeni dini kabulden başka çare kalmadığını görmüşler ve İslam'ı kabule koşmuşlardır. Onun için Hazreti Peygamber'e gelen heyetlerin çoğu Mekke'nin fethinden sonradır. Bu heyetlerin sayısında siyer muharirleri ihtilaf etmişlerse de çok oldukları şüphesizdir. Hemen her kabileden heyetler gelip arz-ı itaat etmişler, İslam'a girdiklerini bildirmişlerdir. Gelen bu heyetleri Hazreti Peygamber gayet hoş karşılamış, onlara hediyeler ve yol harçlığı vermiştir. Bu heyetlerin içinde her sınıf ve tabakadan insanlar vardı ve bunların hepsi Hazreti Muhammed'in yüksek faziletine, ashabın kibar hareketine hayran kalarak iyi intibalarla dönerlerdi. Beni Sad kabilesinden Dıman bin Salebe gelmişti. Mescidin avlusunda devesinden iniyor ve peygamberi soruyor, gösteriyorlar. Peygamberimize yaklaşarak, size bir şey sormak istiyorum. Fakat sözümün şiddetinden sakın darılmayınız, diyor Hazreti Peygamber de, asla darılmam, istediğinizi sorunuz, buyuruyor. Allah'ın sizi göndermiş olduğuna yemin eder misiniz? Tabii ederim. Allah'ın size 5 vakit namazı emrettiğine yemin eder misiniz? Tabii ederim. Dımam böylece zekat, oruç, haç hakkında aynı soruları tekrarlıyor ve aynı cevabı alıyor. En sonunda şunları söyledi. Benim adım Dımam'dır. Ben kabilem tarafından gönderildim. Gidip onlara vaziyeti anlatacağım, duyduklarımı söyleyeceğim. Bu emirleri tutarım, nehyettiklerinden sakınırım. Bunlardan ne eksik ne ziyade bir şey yapmam, dedi. Hazreti Peygamber, bu adam eğer dediklerini tutarsa felah bulmuştur, dedi. Çünkü dinde bidatçılık yoktur. Dımam, Beni Sad kabilesine dönerek İslam olduğunu ilan etti. Lat ve Uzza ne bir fayda ne de bir zarar getirebilir. Ben Allah'ın birliğine ve Muhammed'in hak peygamber olduğuna inandım, dedi. Onun sözleri kabilesince muteber tutulurdu. Hepsi Müslümanlığı kabul ettiler. Kabalık gösterenler. Çölden gelen bu heyetler arasında muhtelif insanlar vardı. Aralarında en kabalık gösteren Temim heyeti oldu. Bunlar Medine'ye geldiklerinde peygamberi mescitte bulamayınca evine gitmişler ve ''Ey Muhammed, çık!'' diye haykırmışlar, mufahara yapmaya, boy ölçüşmeye kalkışmışlardı. Bu heyetten birisi, mescidin içinde münasebetsizlik etmiş, bir köşeyi kirletmişti. Bunlar son derece mağrur ve kurumlu hareket etmişlerdi. En nazik heyet. En kibar ve nazik heyet ise Yemen'den gelen Eşarilerdi. Bunlar yolda, yarın ahbaba kavuşacağız, Muhammed'i ve ashabını göreceğiz diye terennüm ederek çölleri aşmışlardı. Onlar hakkında Hazreti Peygamber, ince kalpli, nazik ve zarif eşariler diyerek iltifatta bulunmuşlardır. Bunlar, ya Resulallah, dinimizin ahkamını öğrenmek için geldik demişler ve bir arada kainatın iptidası hakkında bir sual sormuşlar. Peygamberimiz onlara şu cevabı vermişti. İptidada Allah vardı, başka hiçbir şey yoktu. Onun arşı kudreti, suları yani maddeyi evveliyeyi ihata etmişti. Buhari, Bab-ı Bedül Hak. Suikast niyetinde olanlar. Gelen heyetler arasında kötü niyet sahibi olanlar da vardı. Beni Amir kabilesi reislerinden olan Amir bin Tüfey, Erbet bin Kays, şöhret peşinde koşan insanlardı. Amir, Hazreti Peygamber'e 3 şart ileri sürmek istemişti. Çöller senin, şehirler benim olsun. Yahut beni kendine halef tayin et, yoksa ben Gatafan ile birleşerek sana karşı hareket ederim, demişti. Amir, arkadaşı Erbet ile sözleşerek Hazreti Muhammed'i öldürmeye karar vermişlerdi. Amir, peygamberle konuşurken Erbet kılıcını çekerek ona hücum edecekti. Fakat Hazreti Peygamber'in kuvvetli maneviyatı karşısında Erbet dona kalmış, elini kımıldatamamıştı. Bu iki suikastçı hain emellerine nail olamamışlar, Allah peygamberini bunların şerrinden korumuştur. Heyetin diğer azaları Müslüman olarak kabileleri nezdine dönmüşler. Zeydül Hayl hayır oluyor. Tay kabilesi heyeti gelmişti. Uluları Zeydül Hayl'di. Bu adamı Hazreti Peygamber çok takdir etti ve şöyle dedi. Araplardan her kimin fazl ve kemalinden bana bahsettilerse, onunla görüşünce o adamı hakkında söylenenlerin duğununda gördüm. Söylenen meziyetlerin çoğunu onda bulamadım. Ancak Zeydül Hayl müstesnadır. Onun hakkında söylenenler, ondaki kemalatın hepsini anlatıyor değil. Ben onu söyleyenlerin çok üstünde buldum. Binicilikteki şöhretine binaen ona Zeydül Hayr derlerdi. Hazreti Peygamber ona hayırseverliğinden ve faziletinden dolayı Zeydül Hayr ünvanını vermiştir. Taif heyeti. Her taraftan heyetler gelerek arz-ı itaat ederken, mutasip Taif hala gaflet uykusundan uyanamıyor, şirkin son yuvası halinde duruyordu. Fakat bir hadise onları da harekete getirdi. Şöyle ki, Taif'in ulularından olan Urve bin Mesudi Sakafi, Huneyn Harbi sırasında Yemen'de bulunmuştu. Taif'in muhasarasında yoktu. Yemen'den dönünce hadisatın yepyeni gelişmeleri karşısında kalmıştı. Müslümanlar Tebük'ten şan ve şerefle dönüyorlardı. Urve aklı başında bir adamdı. Hemen Müslüman olmaya karar verdi. Hudeybiye musalihası yapılırken Mekkelilerin murası olarak peygamberle görüşmüş, onun hayranı kalmıştı. İtibarlı bir adamdı. Ebu Süfyan'ın kızlarından biriyle evlenmişti, sözü dinlenirdi. Medine'ye gelerek Müslüman oldu. Hazreti Peygamber Taiflilerin ne kadar mutaassıp ve inatçı olduklarını bildiğinden, "Onlar sana bir şey yapmasalar bari," demişti. Urve, "Onlar beni gözleri gibi severler," dedi. Taif'e dönünce Müslüman olduğunu ilan etti. Putlarına dokununca Taifliler kızdılar. Urve sabah ezanını okudu, mutasip güruhu ona saldırdılar. Ok ve taş yağmuruna tuttular. Zavallıyı şehit ettiler. Kanlar içindeyken müteessirane sözler söyledi. Kendisinin Taif şehitlerinin yanına defnolunmasını vasiyet etti. Hazreti Peygamber'in dediği gibi oldu. Müşrikler onu hakikaten gözleri gibi severlerdi, fakat müşrikler bu Kur'an Mekke veya Taif'in ullarından birine inseydi dedikleri iki büyük adamdan biri Urve'ydi. Peygamberliği ona layık görüyorlardı. Fakat bu adamlar dediklerinde samimi değildiler. Şimdi Urve'nin dediklerine inanmıyorlar, onun kanı ile ellerini buluyorlardı. Şirk ne kötü şey, Allahsızlık insanı aptallaştırır. Urve'nin kanlar içinde söylediği sözler, manzaranın verdiği kuvvetle Taiflilerin bazısına tesir etti. Yaptıklarına pişman oldular. Peygamber'e bir heyet göndermeye karar verdiler. Taif heyeti gelince Hazreti Muhammed, heyet reisi Abdiyalil henüz müşrik olmasına rağmen onu mescitte misafir etmişti. Maksat bu adamın Müslümanlar tarafından gösterilen mahviyet ve tevazuu yakından görmesiydi. Heyetin diğer azasına mescidin avlusunda çadırlar kuruldu. Bunlar namaz vaktinde camiye girdiler. Hutbe irad olundukça dinliyorlardı. Hazreti Peygamber hutbesinde kendi ismini zikretmezdi. Onun için Taifliler, Muhammed bize peygamberliğini kabul ettirmek istediği halde irad ettiği hutbelerde peygamberliğini söylemiyor, demişler. Peygamberimiz bunu duyunca, "Risaletime iman edenlerin birincisi benim," cevabını vermişti. Taifliler inatçı ve mutasıptılar. Peygamberimiz onlara mütemadi telkinlerde bulundu. Fakat onlar adeta pazarlığa giriştiler. 1. Aralarında riba almış yürümüştü. Ribanın ipkasını istediler. 2. Taif, bağlık, bahçelik bir yer olduğundan şarap boldu. Şarap içmeye cevaz verilmesini istediler. 3. Taifliler arasında bekar olanlar çoktu. Zinaya müsaade edilmesini istediler. Peygamberimiz bu şartların üçünü de reddetti. Bunun üzerine Taifliler yeni şartlar ileri sürdüler. Putları için 2 senelik bir mühlet istiyorlardı. Tabii reddolundu. Sonra 1 seneye indiler. Daha sonra 6 aya razı oldular. Nihayet 1 ay mühlet istediler. Fakat böyle bir şey kabul olunmazdı. Müslümanlık ile putperestlik bir arada nasıl birleşirdi? Bu adamların hiç mi akılları yoktu? Tevhid dinini kurmak için gelen bir peygamberden bunlar nasıl istenilirdi? Mekke'deki putları kıran peygamber onların putlarını bırakır mıydı? Taifliler ne kopartırsak kârımızdır hesabınca namazdan muaf tutulmalarını istediler. Fakat ibadetsiz din olur mu? Bu da reddedildi. Taifliler zekatla cihattan muaf tutulmalarını istediler. Hazreti Peygamber bu şartlar üzerinde fazla ısrar etmedi. Onları tedricen Müslümanlığa alıştırmak icap ederdi. Bir defa Müslümanlığa alıştıktan sonra elbette onun bütün icablarına uyacaklar, her emrini icra edeceklerdi. Hazreti Cabir diyor ki, Peygamberimiz bu hadise hakkında şöyle demişti. Bunlar İslamiyet'i kabul ettikten sonra kendi istekleriyle zekat da verecekler, cihada da iştirak edeceklerdir. Son bir dilekleri kalmıştı. Hiç olmazsa putlarını kendi elleriyle kırmaktan muaf tutulmaları. Çünkü cehalet kafalarına öyle yerleşmiş, hurafeler dimağlarını öyle bürümüştü ki putlarına el kaldıracak olurlarsa göklerin üstlerine düşeceğini, yerin yarılıp batacağını sanıyorlardı. Hazreti Ömer onlara o zaman şöyle demişti. Siz ne kadar cahil adamlarsınız. Siz bu Lat putunun bir taş parçasından başka bir şey olmadığını anlayamıyor musunuz? Maksat putların kırılmasıydı. Onun için Hazreti Peygamber bu dileği kabul etti. Kendi putlarını kendi elleriyle kırmaktan onları muaf tuttu. Putlar kırılsın da kimin eliyle olursa olsun. Taiflilerin putunu kırmak için Hazreti Peygamber Ebu Süfyan'la Muire bin Şube'yi seçti. Düne kadar şirk ordusunun başında bulunan ve bütün şirk dünyasını bir işaretle İslam aleyhine harekete geçiren Ebu Süfyan, şimdi Lat putunu kırmak vazifesini ifa edecekti. Bunda iki tarafa bakan ince manalar vardı. Bir defa Ebu Süfyan'ı kendine bağlamak, bugün put kıran Ebu Süfyan yarın artık putlara taraftar çıkamazdı. Dün himaye ettiği ve tapındığı putların ne kadar manasız olduğunu o da anlıyor, onları kendi eliyle parçalıyor. Lat'ın yıkılmasıyla Arabistan'da şirkin son abidesi de temizlenmiş, son izi de silinmiş oldu. Böylece putperestlik kökünden kazındı. Lat putu parçalanırken Taif kadınları teessürlerinden başlarını açarak çıkmışlar, saç olarak ağlaşmışlardır. Hatta putlarını teslim eden erkeklerini ayıplamışlardı. Kadınlar daha mutasip olurlar ve dindarlığı hurafecilikle karıştırırlar. Hürriyetine kavuşanlar. Taifliler Müslüman olunca önce Taif'in muhasarası esnasında Müslümanlara iltica ederek azatlığa kavuşmuş olan kölelerinin yine kendilerine köle olarak iadesini istediler. Hazreti Peygamber onlara şu cevabı verdi. Hayır, bu olamaz. Onlar Allah'ın azatlılarıdır. Hürriyetlerine kavuşmuşlardır. Tekrar köleliğe dönemezler. Teaddüdi zevcat azalıyor. Araplarda teaddüdi zevcat, çok kadın alma usulü eskiden beri vardı. Bu ayıp değildi. Teaddüdi zevcatı İslamiyet getirmemiş, onu tadil ve tahdit etmiştir. Taiflilerden Gaylan İbni Seleme'nin 10 karısı vardı. Müslüman olunca bunların hepsini nikahı altında tutamazdı. İslam buna müsaade etmiyordu. Onun için bu kadınlardan 6'sını boşamış, yalnız 4'üyle yaşamıştır. 27. Bölüm. Hazreti Ebu Bekir'in hac emirliği ve putperestliğe son verilmesi. Hicretin 9. yılı İslamiyet için büyük bir fetih ve zafer yılı olmuştur. Nas suresinde verilen müjdeler gerçekleşiyor, Arabistan çöllerinden kafile kafile heyetler Medine'ye gelip arz-ı itaat ederek şerefi İslam'la müşerref oluyorlardı. Din kemaline yaklaşmış, hac mevsimi gelmişti. Hazreti Peygamber bu vakte kadar tam olarak hac yapmamıştı. Mekke'nin fethiyle Kabe kapıları açılmıştı. Bütün menasik ve merasimine riayet ederek ilk serbest hac bu sene yapılacaktı. Fakat Hazreti Peygamber bu seneki hacca kendisi gitmedi. Hacca gitmek üzere toplanan 300 kişiyle birlikte Ebu Bekir'i hac emiri olarak gönderdi. Çünkü müşriklerin Kâbe'nin taharetini kirletircesine yaptıkları rezaletler Kâbe'den men olunmazdı. Kâbe Allah eviydi. Her kul oraya girebilirdi. Putperestler de ayinlerini yaparlardı. Fakat müşriklerin ibadet namına yaptıkları ayin adeta bir kepazelikti. Çırılçıplak anadan doğma soyunarak kadın erkek Kâbe'yi ziyaret ve tavaf ederlerdi. Buna son verilmeyecek miydi? Putperestliğin bütün eserleri sökülüp atılmayacak mıydı? Putlar kırıldı fakat putperestlerin ibadet namına yaptıkları bu rezalet sürüp gidecek miydi? Bu hususta Bera suresi inerek müşriklere son sözü söylemişti. Hz. Resul-i Ekrem, hac emiri olarak gönderilen Hz. Ebu Bekir'in arkasından Hz. Ali'yi gönderdi. Hz. Ali tebligata memurdu. Bera suresinin başından 36. ayetine kadar okudu. Bu ayetler putperestliğe ve onun doğurduğu ahlaksızlığa son veriyordu. Hz. Ali şunları tebliğ etti. Bu yıldan sonra hiçbir putperest hac etmeyecek. Bundan böyle hiçbir kimse çıplak olarak Kâbe'yi tavaf etmeyecek. Putperestlerin en kötü adetlerinden biri çırılçıplak bir halde tavaf etmeleriydi. Bu cahiliyet adetini göz önünden kaldırmak çok yerinde olacaktı. İslamiyet artık şevket ve kudret devrine ermiş, kemal bulmak üzereydi. Şirki temizlemek, ona son darbeyi vurmak zamanı gelmişti. Çünkü şirk ortadan kaldırılıp tasfiye edilmedikçe tevhid dini kemal bulamazdı. Müslümanlık aleyhine uğraşan ve tevhid dininin yolunda engel olan şirk kalkmalıydı. İşte Bera suresinin baş tarafından Hz. Ali'nin okuduğu ayetler bunu yapıyordu. Garplilerden bazılarının İslamiyet'in şirke karşı aldığı bu çetin vaziyeti tenkit etmek istemesi bu hürriyete karşı bir hareket saydıklarındandır. Bu bir insafsızlıktır. Şirke karşı gelmek, onu yıkmak takdire şayan bir harekettir. Çünkü şirk insanlığı küçültmek, onu şerefsiz bir hale getirmek demekti. İnsanlığı bu bayağı durumdan kurtarmak için ne lazımsa yapılması icap ediyordu. İnsanlığın şerefini yıkan, faziletini öldüren her nevi muzır cereyanlara karşı gelmek, insanlığa hizmet etmek demektir. Müşriklerin o zamanki durumuna bir bakış, İslamiyet'in onları tasfiye etmekle insanlığa yapmış olduğu iyiliği bize göstermeye kâfidir. Tanrı namına bir takım ağaç ve taş parçalarına tapmak, kölelik adıyla insanları en bayağı şekilde kullanmak, fahiş bir faizcilik, ciğerpareleri olan evlatlarını toprağa gömmek, sayısız denecek kadar kadın almak, en kötü bir halde zina, sarhoşluk, sonra putperestlik duygularının bayağılığına bakın. İbadet namına yapılan şeyler rezalet ve kepazelikten başka bir şey değildi. Kadın, erkek geceleri çırılçıplak soyunurlar, ıslık çalarak, el çırparak Kâbe etrafında sıçrayıp dolaşırlardı. İşte İslamiyet bunları kaldırıyordu. Şimdi insafla düşünelim. Böyle bir cemiyetin insanlar arasında yeri var mıdır? Bugün bile müşriklerin yaşadığı ve yaptığı tarzda bir içtimai nizamın kurulmasına insanlar tahammül edebilirler mi? Cemiyet kanunları o şekilde bir teşekkülün meydana çıkmasına müsaade eder mi? Bu medeniyet asrında tıpatıp o müşrikler gibi bir teşekkül ortaya çıksa, onları cemiyet içinden atar, cemiyete karşı gelmekle suçlandırır. Tekrar edelim ki, İslamiyet, beşeriyet için en muzır olan şirki tasfiye etmekle insanlığa en büyük hizmeti yapmıştı. Bunda hürriyete riayetsizlik namına katiyen bir şey yoktur. Hudutsuz hürriyet olamaz. İslamiyet hürriyetlere kıymet vermiş ve onlara riayet etmiştir. Kur'an-ı Kerim, akide hürriyetine müdahale etmez, vicdanlara hürriyet verir. Kur'an-ı Kerim, müşrikler ile ehli kitap arasında fark yapmıştır. Şirki tasfiye etmiştir. Ehli kitap ise, yani Hristiyanlar ve Yahudiler dinlerinde serbesttirler. Onların dinine asla karışmaz. Hükümete muayyen vergi vermekle mükelleftirler. Bunun mukabilinde hükümet onları himayesi altına alır. Bundan daha büyük hürriyet mi olur? Müşriklere gelince iş değişir. Çünkü şirk şerdir, muzırdır. Müşrik her zaman aynı şeyle karşılaşır. Bugün de böyle olduğu gibi yarın da böyle olacaktır. Şerrin ve muzır şeylerin insanlık içinde yeri yoktur. Etraftan gelen heyetler. Yukarıda da söylediğimiz gibi zaman zaman Arap kabilelerinden bazı heyetler gelip Hz. Peygamberle görüşüyorlar. Bunların çoğu Müslüman olarak kabileleri nezdlerine dönüyorlardı. Bu heyetlerin gelmesi Mekke'nin fethinden sonra çok artmıştı. Hicretin 9. senesi çölün her tarafından en ücra köşelerinden heyetler geliyordu. Onun için bu seneye Senetül Vufud, heyetlerin gelme yılı denilmiştir. Gelen bu heyetlerin arasından bazı şahsiyetler, Hz. Muhammed'in haklarında söylediği sözü vesile yaparak yalancı peygamberlik iddiasına bile kalkışmışlardır. Yemame heyetiyle gelen Müseylimetül Kezzab bunlardan biridir. Medine'de heyet Hz. Peygamberle görüşürken Müseylime arkadaşlarının eşyalarını, hayvanlarını beklemeye kalmıştı. Hz. Peygamber onun bu işinden dolayı "O aranızda kötü bir adam değil" demişti. Müseylime bu sözü bahane ederek peygamberlik iddiasına kalkıştı. Şarabı, zinayı helal kılıyor, namazı bağışlıyor, böylelikle taraftar toplamaya çalışıyordu. İleride bunlardan daha uzun uzadıya bahsolunacaktır. Tebük Harbi'nden sonra hiçbir kan dökülmeden Arabistan'da şirk tamamıyla tasfiye edilmiş, heyet gönderip Müslüman olmadık tek bir kabile bile kalmamıştı. 42. ayrımın sonu sayfa 427.